Ayrım 10.
Dünyanın yaratılışındaydım şimdi. İnsanın ilk zamanlarını yaşıyorduk. Onlar avlıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Ben Martı'ya ait bir mersiye yazmış, ateşin karşısında okumak üzereydim. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu herif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş. Onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşin içinde böyle söyleyenler, gece olup da kütükler, çalı çırpı yanınca, öbür tarafta rüzgar, denizi homur homur söyletirken, martılar hala deli gibi bağırışırken, ben bir türkü, martının ölümünün türküsünü tutturacaktım. Çalışanlara bir üzüntü, bir garipseme, bir birbirine sokulma hissi saracaktı. Sonra bu hal, belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir iki gün ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek. Fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söyleyemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri. Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi halime. Kalafat, dedi, anlat bakalım şu martının ölümünü. Martı dedim, üç adım ötemdeydi. Güneş yeni batmıştı. Doğudan bir mavi karanlık, ağır ağır kayalara, çakıllara, çakıllardan vücuduma sinmeye başlamıştı. Kalafat'la Sotri birbirlerine baka kaldılar. Sonra dediler. Utandım, sustum. Ateşin kenarına koyduğum midyeyi aldım. Biraz limon sıktım. Bir lokma ekmekle attım ağzıma. Sotri yanı başıma uzanmıştı. Gözleri uyku içinde yüzüme dikilmişti. Yine, sonra dedi. Kalafat'a baktım. Gözlerini kapamıştı. Dinliyor musun Kalafat dedim. Cevap vermedi. Sotri ondan tarafa döndü. Dikkatle baktı. Uyudu dedi. Bana anlat. Ölen martıyı tanıyordum dedim. Hani iki hafta önce ölen Tahir'in martısıydı. Başka türlü bir martıydı o. Ötekiler gibi bağırmazdı. Bir kayanın tepesine çıkar, oradan Tahir'in sandalını gözlerdi. Uçardı doğru Tahir'in sandalına. Surattan da anlardı kerata. Tahir somurtkan adamdı. Pek keyifsizce yanına sokulmazdı. Uzaktan gözlerdi. Pek keyifliyse gelir, sandalın kıçına otururdu. Yemlerin kafasını, kılçıklarını, bekçi balıklarını, ince izmaritleri Tahir fırlatır, ona atardı. Ara sıra konuşurlardı da, ne Tahir onsuz, ne o Tahirsiz yaşayabilirdi. Üç gün sırt sırta rüzgar esse, Tahir de balığa çıkmasa, martı tenezzül edip de çöp mavnalarına doğru kanat çırpmazdı. Tembel miydi, şair miydi, bilmem ki. Hikayem güzel olmuyordu, farkındaydım. Ama yavaş yavaş açılacaktım. Ateş kor kesilmişti, ay çıkmıştı. Baktım Sotri'ye, kafası düşmüş, o da uyumuştu. Ben bütün gece uyumadım. Martılar simsiyah, ayın altında dolaşıp durdular. Sabaha karşı iskele sancak ışıkları ile durgun suları bize doğru atan bir vapur geçti. Aman ne güzeldi bu vapur sabaha karşı. Kalafat'ı uyandırdım, vapuru gösterdim. Ne güzel bak Kalafat dedim. Sen sahiden kaçıkmışsın dedi. Kafasını bir iki defa salladı. Bir daha vapura baktı, bir daha salladı. Yırtık paltosuna girip kayboldu. Sivri Ada Sabahı. Su üstü kara gözüne sabah erkenden çıkılır. Kalafat yırtık paltosuna girip kaybolduktan sonra uyuyakalmışım. Uyandığım zaman etraf ışımıştı. İçimde bir sevinç vardı. Gözümü hemen kapadım. Bugün tatildi, mektebe gidilmeyecekti. Ben sanki mektepten bıkmış bir mektep talebesiydim. Yaşım 16'ydı. Önümde uzun, güneşli, neşeli bir gün vardı. Bir gözümü açtım. Kalafat olta kutusunu çıkarmış, söylene söylene paslı bir teneke kutunun içindeki zokaları muayene ediyordu. Öteki gözümü de açtım. Sotri pantolonunu sıvamış, denize girmişti. Bir kayanın dibinden bir şeyler koparmaya çalışıyordu. Kolunu pazularına kadar suya sokmuştu. Mintanı ıslanınca o da homurdanıyordu. Gerindim, ortaya bir kalimara dedim. Cevap veren olmadı. Sağdaki sepete elimi attım. Ben de oltamı çıkardım. Bedeni yokladım, sağlamdı. Biraz asılınca zokayı bağladığım yerden koptu. Kalafat'ın bedeni çürümüş olacak ki çekip çekip koparıyor, atıyordu. Dönüp bana baktı. Bakayım senin zokana dedi. Zoka'yı uzattım. Bir zaman sonra yüzüme kızarmış gözlerini atar gibi baktı. Bununla mı tutacaktın kara gözü dedi. Nesi var ki? Daha nesi olacak dedi. İğneyi hırsla çekti. Ucu parmağına batmıştı. Tuttu, kana emdi. Bu iğne sallanıyor. Biraz önce sallanmıyordu. Oynamadın ki. Ne diye oynayacaktım? Karagöz tutulunca lök gibi beyimiz tuttu diye uslu uslu gelecek değil ya. Kurtulmaya çalışacak. O zaman da görecektin ebeninkini dedi. Biz daha yokluyorduk. Yalan söyleme. Bağlamaya hazırlanıyordun. Haydi öyle olsun. Ver bir adam akıllı zoka da takalım. Benimkiler de paslanmış. Bir tane zor bela sallanmayan buldum. Biz ne yapacağız? Hem bir sandalda üç kişi olta atmaz. Sotiri atmasın öyleyse. Ekmek paramızı sen mi vereceksin? Sotiri seslendi. Usta, elimi kesti mi diye, çok kanıyor. Yeter, çık artık. Çok kanıyor be usta. Doktor mu getirecektik buraya ulan? Şimdi diner. Dinmezse tütün basarız. Sen çık sudan bir kere. Ama ters herifsin be kalafat dedim. Tam uykunun tatlı yerinde sen tut, adamı uyandır da geçen vapuru seyrettirmeye kalk. Ondan sonra uyudun mu sanırsın? Deli mi oldundu? Ne vardı vapuru gösterecek gece vakti? Çok hoştu da. Hoşsa kendin seyretseydin. Hoş şeyi başkalarıyla beraber seyretmek daha hoş olur. Bana, benim hoşafıma gitmez sabaha karşı vapur seyri. Sotiri'ye, Sotiri, kanıyor mu hala? Durdu usta. Sana söyledik. Ama çok konuyordu bey usta. Kanasın. Ayıklıyor musun midyeleri? Ayıklıyorum. Ayıkla. Sen geleceksin mi bizimle, yoksa yumurta mı toplayacaksın yukarıda? Siz gidin. Benim tam altı olta tutacak yerimden kesildi parmağım. Sen bilirsin. Sotiri, bana bak. Toplama çok yumurta. Sakın tekleri alma. Neden usta? Bozuk olur da ondan. Bilmez misin, martı üç yumurta yumurtlar da kuluçkaya yatar. Ben toplayayım da sonra suda muayene ederiz. Peki tazesini nasıl anlarsın? Deniz suyuna atarsın. Yüzenini ayırırsın. Yüzeni mi tazedir? Yuh ervahına. Ulan kaç defa söyledim sana be. Dibe çökeni alacaksın diye. Peki usta, unuttumdu. Bir ara yalnız denizin sesi duyuldu. Sonra midyeler tamam usta. Ne çabuk ulan, yoksa az mı midye topladın? Yok usta, dünya kadar. Siz sandalı kendiniz indirirsiniz değil mi usta? Ben gidiyorum. Cevap beklemeden Sotiri çekirge gibi fırladı. Yukarıdan yabani kerevizlerin içinden bağırıyordu. Usta, bir topal tavşan var, yakalayayım mı? Elbet yakala ulan, daha duruyor musun? Bir zaman deniz de sustu. Bir durgunluk, bıçak gibi keskin bir durgunluk yaladı denizin yüzünü. Sonra, yakaladım usta, semiz mi? Tüy gibi be usta, zayıf hayvan. Sakın keseyim deme, tavşanlar da bizim gibi zil desene. Eve götürürüm bunu usta, ha? Senin olsun götür, dişi mi? Erkek usta. Kırmızı mı gözünün kenarları? Kıpkırmızı usta, tüyleri de boz, güzel hayvan. Getir bir göreyim. Şimdi inemem usta, buraya çalığa bağladım, inerken getiririm. Kaçırma sakın. Yok, sıkı bağladım. Ben, erkek tavşanın gözünün kenarı kırmızı mı olur kalafat diye sordum. Yok, kim demiş onu? Sen söyledin ya. Ben erkek tavşanın gözünün kenarı kırmızı mı olur dedim. Öyle demedin ama demek ben öyle anlamışım. Senin anlaman kıtlaşmış reis dedi. Etrafına bir göz attı. Ulan diye haykırdı. Sotiri çok uzaklardan boğuk boğuk cevap verdi. Ne var usta? Sana değil lan. Bana döndü. Neredeyse gün doğacak. Geç kaldık dedi. Tamam mı senin oltan? Küreklere asıldık. İki çifte sivrinin önündeki akıntıyı zor yarıyorduk. Amma da sular var ha dedi kalafat. 10 adım ötemizde deniz süt limandı. Ama bulunduğumuz yer adeta kaynıyordu. Daha ileride denizin yüzünü birdenbire allak bullak eden akıntıya benzer bir çırpıntı peyda oluyor. Bu çırpıntı göz açıp kapayıncaya kadar kesiliyor. Sonra biraz daha ileride denizin süt liman olduğu bir yerde yeniden meydana çıkıyordu. Görüyor musun kolyozu dedi kalafat. Balık mı bunlar? Üste küçücük, kıraçadan da küçük balıklar. Peşlerinde de kolyoz. Onun peşinde kim bilir hangi balık. Martılar ve karabataklar bu denizin yüzünde zaman zaman sıçrayan, kaynaşan, dalan, yeniden çıkan balık kümelerine doğru hızla süzülüyorlar, batıyorlar, kanat çırpıyorlar, karabataklarla mihal kuşları dalıyorlar, bir deniz üstü canlı sabah kahvaltısı iştahı içinde bütün canlılar faaliyetteydi. Bu insana bir sabah kahvaltısının iştahlı hali gibi gözüken kaynaşmadaki gizli vahşilik hiç belli değildi. Milyonla canlıyı, milyonla canlı kovalıyordu. Mavi denizin üstünde bir damla al gözükmeden yüz binlerce küçük balığı büyük balık yutuyordu. Bin tane mikroskobik hayvanı yutmuş bir tırnak uzunluğundaki binlerce balığı bir kolyoz yutuyor. Sudan sıçramış kocaman bir kolyozu bir martı denize hiç konmadan havada yakalıyor, gagasında iki defa salladıktan sonra üç kere yutkunarak yarı canlı kursağına atıyordu. Hepsinin arkasında bir küçük orkinos zaman zaman gökyüzüne sıçrarcasına denizde havalanıp yıldırım hızıyla balık kümelerine saldırıyordu. Büyük bir ziyafet, büyük bir düğün sabahı, sarhoşluğu küçük sivri adanın etrafında dönüyordu. Birdenbire kalafat haykırdı. "Sende muhakkak sakatlık var yahu. Ne dalıyorsun şu böyle? Şu hale bak kalafat. Hangi hale yahu? Millet boğaz derdinde sabah sabah. Hangi millet? Balık milleti. Öyleyse sen de ibret al reis. At bakalım demiri de biz de zilliyi kıralım. Demiri atıyorum. Aman dikkat et, akıntı fazla ha. Bir yerine takılmasın demirin ipi. Vallahi çeker alır içeriye. Demir gittikçe gidiyor. İp kurşun gibi ağırlaşıyor. Ne duruyorsun diye bağırıyor kalafat. Dibi bulamadım ki. Onu baban bulamamış. Çoktan bulduk dibi. Akıntı sürüyor sandalı enayi. Bağla ipi. Sar burun tahtasına iki kere. Dikkat et. Elini kaptırmayasın. Tamam. Geçir o halkadan. Oradan. Oradan. Ha. Küpeş de tahtasının deliğinden de geçir. Düğüm at. Sandal da demir ipi de titriyor. Sandal durmadan gidiyor gibi. Demir tarıyor galiba kalafat. İki tarafına dikkatli dikkatli bakıyor. Taramıyor diyor. Tam yerindeyiz. Olduğumuz yerdeyiz. Baksana etrafına. Tarıyoruz. Yasa da istikametine dikkatle bakıyor. Baksana yasaya diyor. Senin gözün benimkinden de bozukmuş be. Bakıyorum olduğumuz yerdeyiz. Zokaları parlatıyoruz. Midyeleri takıyor. Salıyoruz oltalarımızı suya. Oltalar dakikasında uzaklaşıyor. Sahile doğru uçup gidiyorlar adeta. Salma oltayı yeter. Dur orada. Bir şey vurmuyor mu? Yok. Kendisi ağır ağır oltasını çekiyor. Senin yem çoktan gitti balığın karnına diyor. Dalga geçmeye gelmez arkadaş. Bak benimkine. Bir yarım kiloluk karagözü iğneden çıkarıp kıç altına fırlatıyor. Ben bir tane tutamıyorum. O durmadan balık çekiyor. Sen yem yedirmene bak diyor. Artık tersliği geçmiştir. Acemiliğe gülüyor. Etrafımızda balık, kuş, daha doğrusu deniz ve gök milleti birbirine giriyor. Güneş uzak kel tepelerin arkasından daha tek sarı ışık salar salmaz denizdeki kaynaşma bir ihtilal hali alıyor. Kıraçaları istavritler, istavritleri uskumrular, uskumruları kolyozlar, kolyozları palamutlar, palamutları sinagritler, sinagritleri yunuslar, yunusları orkinoslar kovalıyor. Daha doğrusu ben atıp tutuyorum. Kimin kimi kovaladığı, kimin kimi tuttuğu belli değil. Belki de bir parmak kadar çaça, yunus balığını, belki de bir istavrit, bir kılıç balığını yutuyordur. Bir kaynaşma, bir kıyamet, hiçbir şey belli değil. Bir şıkırtı, bir oyun, bir bayram, bir savaş alanı. Kalafat durmadan karagözü avlıyor. Ben durmadan oltamın yemini değiştiriyorum. Fenerin yanındaki martıların acı acı haykırışına kafamı kaldırınca Sotire'yi görüyorum. O karanlık, fırtınalı gecelerde umutsuz umutsuz çakan fenerin dibine çömelmiş, cigara tüttürüyor. "Hey Sotiri!" diye bağırıyorum. "Hop!" diyor. Ben oltayı sarıyor, sandalın küpeştesine uzanıyorum. Kalafat, "Madem ki elinden iş gelmiyor, uyu, uyu!" diyor. Gözlerimi kapıyorum. Rüyama kalafat, kara gözler fırlatıyor. Sotiri fenerin dibinden rüyama tavşanlar sıçratıyor. Türk ülkesi. Gazino'nun birinde Semiramis cazı, ötekinde meşhur tenor Atina Radyosu'ndan Andon Çamakis ve arkadaşları, gitarist Lambo Refakit'inde. Kulüpte yemekli dans, kotyon ve sürprizler. Sahada gece basketbol maçı, Paradisos'ta mehtap eğlencesi, Indos'ta dans müsabakası. Bir yaz gecesi, bir cumartesi akşamı, bir sayfiye yeri. Ilık mı ılık, yıldızlı mı yıldızlı, durgun mu durgun. Ara sıra çamdan, fundadan, defne ve zeytinden, denizden ve karanlıktan, köşk bahçelerin havuzundan çıkma, yerli otlak bir lüfer balığının dibinde gezinişiyle fiske fiske denizden fırlama, öldürürcesine serin, gebertircesine kokulu, kim olursa olsun, ne olursa olsun bir mahluk dudaklarına muhtaç bir insanın ruh halini kamçılayan bir rüzgar. Denizdeki sandalda gramofon, balıkçı kahvesinde hoparlör, genç kız ve oğlan ağızlarında ıslık, her şarkıda bir Maria ve Marika. Bir garip tabiat zevki ve insan zevksizliği ile uçup giden bir gemiye benzeyen bir ada. Bu kadar anasının gözü bir gecede yalnızdım. O Türk tangolar yok mu? İğreniyorum. O Rumca zehralı, Aspasyalı, Sakapolu ve Kardiyalı şeyler yok mu? Pöf! O Amerikanca inek böğürtülü, kunduracı, kunduracı diye haykıran raspalar yok mu? Bö! Şöyle iki dişe dokunan, ciğere işleyen söz işitsem, şöyle tatlı, basit, mütevazi sözleri yine öyle tatlı, basitçe ifade eden bir musiki, bir name duysam yok mu? Ağustos gecesinin yıldızlarını dakikada bir kaydıran gök, fısıldayan ağaçlar, havlayan köpekler, balıkçının çektiği küreğin şıpırtısı bu. Hoparlördeki adilikleri yadırgamışlar da, daha pesten, daha derinden, daha sessiz kayıyor yıldız. Balıkçının çektiği küreğin sudan çıktıktan sonra düşürdüğü damlaların sesi duyulmuyor. Altında oturduğum ağaç durmuş, tıkamış kulaklarını büzülmüş kabuğuna hissetmemek için. Neredeler Ağustos böcekleri? Nerede soğuk fenerlerini takmış uçuşan o ateş böcekleri? Rakı, şarap ve biraların karşısında, neon ışıkların altında, peçete, çatal, ıstakoz, buz, buz kabı, dekolte, sahte pembe inci, hakiki pırlanta, pudranın koku, pırıltı ve lezzeti içinde altında eğleniyorlar. Yuvarlacık kadınları ile yuvarlacık, pırıl pırıl, refah içinde bir takım tıraşlı erkekler eğleniyorlar. Gazinoların camı ve perdesi dışında balıkçı aileleri de bu yuvarlak ve zengin veli nimetlerinin eğlentisine dışarıdan da olsa, seyir bile olsa katıldıkları için memnunlar. Bir balıkçı karısı ötekine, Aspasya, bak sizin kiracılara. Kiracılar şimdi birdenbire kıpkırmızı yanan ışıkların altında ver yansın ediyorlar sambayı. Yol boyunca bu kadar taşkın, bu kadar kendine has, bu kadar mahsus zevkten adım adım uzaklaşırken bir yapı yerine düştüm. Yapı bir kenarda portreleri, demir telleri, beton sütunları ile şimdilik bir garip harabe halinde. Köşeye tahtadan küçücük bir kulübe yapmışlar. Bekar işçilerin gece barınmaları için herhalde. Dışarıdan küçücük, şirin ama penceresiz bir yapı. İçerisini sonradan gördüm. Üst üste karanlık ve dar kerevetler koymuşlar, koğuş haline getirmişler. İçeride penceresiz, dört köşe odanın içine 35 kişiyi yığıvermişler. Bereket ki kocaman bir kapısı var. İçerideki ter ve insan kokusuna dışarıdan yaz gecesi su gibi girip çıkıyor. Bu yapının önüne gelince bir bağlama sesi duydum. Ara sıra sessizce, yaşa, var ol aşık diyen sessiz sesler işittim. Çömeldim, dinledim. Aşık hep yaylanın ve ıssız dağın insanının kelimelerini söylüyordu. Yar diyordu, kaza, kader diyordu, merhaba diyordu, ölü diyordu, vardım diyordu, zeval diyordu, dağa sordum diyordu, dağ ses verdi diyordu, ıssız diyordu, gurbet diyordu, Tevrat, Zebur, Kur'an, İncil diyordu. Bir aralık dışarıdan birinin kafasını tahta kulübenin yüzüne yaslayıp gece yarısından sonra ıssız bir yerde mehtap seyreder gibi dalmış gitmiş bir adamın geldiğini mi aşığa haber verdiler bilmem. Belki de aşık kendi kendisine bana hitap eder gibi konuşuyordu. Belki de kitapların bile düşman edemeyeceği bir insanlık olabileceğini önce hesap edemedi. Bir dinsiz insan olarak dinleyemeyeceğimi, sezemeyeceğimi sandığı insanlığıma söylermiş gibi... Tevrat ile İncil ile Zebur ile Kur'an ile geldin ise merhaba dedi. Aynı kitabın bile insanları birbirine düşman ettiğini bilmiyorlar mıydı? Bir kitapsızın insanlık duygularıyla aşıkı ve aşıkların meclisini sambalara, rampa, raspalara, rumbalara değişmeyeceğini bilmiyorlar mıydı? Yeni dünyaların, yeni zevklerin, yeni hususi olmayan eğlencelerin düşmansızlıklardan doğacağını bilenler, penceresiz kulübenin içinde incecik bir tek telden yeni dünyalar, yeni zevkler, yeni duygular pazarını top kumaşlar gibi açmışlardı. Dinle duyduklarını bir dinsizin dinlediğini ve duyduğunu da sezmiş gibi sere serpe, bilebilmeye, ata tuta tek telde konuşan aşık bir aralık kızmış gibi yaptı. Kitapsıza merhaba dedi. İçim sevinçle doldu. Yakın kahveciye içeride kaç kişi olduklarını sordum. 35 kişi dedi. Ya dedim, ayrılıyordum. Orta boylu, tıknaz, topal yapı sahibi arkamdan seslendi. Ne yapacaktın sayılarını dedi. Hiç, sordum dedim. Söyle söyle hele. Birer gazoz ısmarlayacaktım da. Sana tuzluya oturur dedi. Kahveci döndü, emretti. Götür onlara 35 gazoz dedi. Var ol Mehmet Bey dedim. Yapın da aşık parmağı var. Zeval görmez dedim. Geçen akşam ben de dinledim dedi. Güzel okuyor, güzel çalıyor oğlan. Çobanmış, okumak yazmak bilmezmiş. Biz biliyor muyuz Mehmet Bey dedim. Bilir geçiniyoruz da dedi. Rakısını kadehine doldurdu. Erzurumlu Ermeni kahveci hoparlörü açtı. Pis tango. Kıskanç değilim fakat başkalarına bakma, beni çıldırtacaksın diye haykırmaya başladı. Gittim bir ağaç altına oturdum. Balıkçı küreğinin şıpırtısını duymaya başlamıştım. Arada bir sazın sesi de geliyordu. Sırtımı verdiğim ağaç da kımıldamaya başlamıştı. Nasıl oldu bilmem, birdenbire sanki bir uçaktan bütün bir Türk ülkesini bir anda kavramışım gibi oldum. Ne sabahleyin okuduğum pis gazete, ne hocasını öldüren kavruk delikanlı, açıkçası şu İstanbul, daha doğrusu şehir denen bina ve insan, iş, güç, politika, gazete, tiyatro, sinema, radyo, dedikodu aleminden öte bir başka Türk varlığını, yaşayan varlığımın ölünceye kadar benimle beraber olacak ruhumla duydum. Bu o 100 bin satan gazetelerin, adi romanların, çirkin ve meşhur sesli radyo hanendelerinin ümitsiz gününü gün etmeye çalışan politikacıların gürültüsünden sezilmeyen bir musiki gibi bir şeydi. Aman ya Rabbi, ne güzeldi bu Türk sesi. Aman ya Rabbi, neler söylemiyordu. Dağ, yayla, kır, orman, aç, hasta, bakımsız, bilgisiz, cahil bir kalabalık şeklinde gösterilmek istendiği zaman öyle olan insanların bulunduğu memleketti. Ama orada sesler vardı ki hakikat denilen şeyin belki de aslı o seslerdi. Birdenbire akşam oluyor, keder basıyor. Bilgisiz, cahil, aç ve hasta adam ormanın kenarındaki çimenlere oturuyor ve kara koyunla meçhul bir sevgiliden kavalıyla söz açıyordu. Bu sözde bilgi, bu sözde. Ne söylesem boş, ne söylesem anlatamam artık. İyisi susayım, bitireyim hikayemi. Yandan çarklı. Bir çavdar ekmeği ile 40 kuruşluk kaşar peyniri aldım. Vapurun bomboş bir kenar kanepesine, birinci mevkiden sızan ışıkların iki pencere arası loş bir yerini seçerek oturdum. Akşam yemeğimi yedim. Ölesiye yalnız, ölesiye mesudum. İçim kalabalık çekiyor, insanlar çekiyor, çocuklar istiyorum, haşarı, sarışın, esmer, edepsiz. Seyahatler çekiyor içim. Dünya yüzündeki tuzlu sularda ışıklı vapurların gittiğini, Paris'te kırmızılı, yeşilli, turunculu işaret fenerlerinin bulvarlar boyunca akan köhne taksilere sis içinde yol gösterdiklerini, caddelerde, meydanlarda gotik binaların kayalar misali yükseliverdiğini, bisikletine tünemiş genç bir kadının türkü söyleyerek geçtiğini, parıl parıl matruş bir adamın pırıl pırıl bir bıçakla bonfile kestiğini, yalancı inciler içinde dolgun bir kadının Napoli'de şarkılı bir kahvede fıstıklı dondurma yediğini, tayyare meydanlarının lokantalarında konyak içerek garip valizleriyle yolcular bekleştiğini, bir üçüncü mevki vagonda yaşlı bir adamın şehir içlerinden tren geçerken gençken oturduğu kahveleri tanıyarak titrediğini. Yandan çarklı suları döve döve köyüme götürüyor beni. Evimde anam, köpeklerim bekliyor. Şimdi kafasını koymuştur kuyruksuz balkonun trabzanına. Gökyüzünde yıldızlar var sayısız. Kimisi kayıp gidiyor. Kimisi ne zamandır bakıyor kim bilir. Öpmek istiyorum. Dudaklarımı çavdar ekmeğine sürüyorum. Üst çene kemiğimde kalmış tek dişimle kaşar peynirini koparmaya çalışıyorum. Kaçırıyorum dişimin altından. Yandan çarklı durdu. Bir iskeleye insan boşalttı. İnsan aldı. İnsan. İnsan. Her şeyin fakir elbiseleri gibi lime lime, nem almış sıvalar gibi parça parça döküldüğü zaman yalnız sen varsın insan. Yalnız sen varsın. Yalnızlığımın, ihtiyarlığımın, sevimliliğimin, egoizmimin ortasında daha dün şehvetle sarıldığım, kokusundan haz ettiğim, yıldızları, yandan çarklıyı, derin suları, heykelleri, gotik binaları, ağaçlık tenha yolları, pek sevdiğim yeşil yeşil, kırmızı kırmızı, turuncu turuncu yanan işaret fenerlerini geride bırakıp sana, yalnız sana aşığım. Daha dün dudaklarını, tüylü kollarını, ağzını, kirli dirseğini, şeftali kaşar peyniri, ekmek kavun kokan avcunu, memeni, gözünü öpmüştüm. Şimdi kaçıyorsun benden. Soğuyayım istiyorsun. Soğuyup da gebereyim. Yok anam, yok. Yok hayatım, yok. Kafamın içindeki tenhalığı, halimdeki yalnızlığı, karaciğerimdeki hastalığı, canımdaki kudretsizliği, sinirlerimdeki derin derin uyku ihtiyacını bahane edebilir, sana da gider ayak lanet şarkıları yazmaya çalışırım. Kim bilir, belki de güzel bulanlar olur. Olur, olur ama gönlüm hala sendedir, sende. Şimdi parklarda uyumuş çocukların, ihtiyarlarınla benim gibisin, benim gibi. Değil, ben, sen. Hiçbir şey seni sevmekten beni alıkoymaz. Bir çocuk geldi, sakız leblebisi satıyormuş. Çağırdım, birden hatırladım ki daha evveli gün üst çeneden 4 diş çektirmiştim. Bekliyorum, oraya yenilerini takacağız, takmalarını. Onlarla da bir müddet kemireceğiz dünyamızı. Bir müddet onlarla da günümüzü gün etmeye, yandan çarklı vapurlarla, yıldızlara karşı insanları aşkla, şehvetle sevdiğimizi hatırlayarak, insan olduğumuzu unutur gibi hatırlayarak. Bana bir çay söyle oğlum. Peki amca. Ne kocaman kafası var keratanın, ne renksiz yüzü var, sevimsiz çiyan gözleri var bu hastalıklı oğlanın. Çoktan uyumuş olmalıydı, çoktan kediyi koynuna alarak uyumuş. Yukarıdaki güverteden birkaç aylık bir çocuk viyaklaması geliyor. Bir dostun Mehmet'ini hatırlıyorum. Onun da ağzı benimki gibi şimdi, dişsiz. Ama benimki gibi cigara değil, mis gibi kokar mı sana? Şu vapur yolculuğu olur şey değil. Kısasında iş yok. Uzunu matrak, uzunu fiyakalıdır. Vapur uzak memleketlere doğru dümen kırarken yolcular arasında birdenbire bir dostluk peydahlanır. Gençliğimde bir kadın tanıdım. Binmiştik bir İtalyan vapuruna. Marsilya'ya gidiyorduk. Birinci gün kaptanla, ikinci günü ikinci kaptan ve bir yolcu ile, üçüncü günü benimle ve Pire'den vapura binmiş bir Sicilyalı ile, aynı günün akşamı bir gemici ile, gün ağarırken ihtiyar bir İngilizle doyasıya ahbaplık etmiş, hatta yeniden ikinci kaptan ve benimle, yeniden Sicilyalı ve gemici ile dostluk tazeleyerek Rum gelini Marsilya'daki nikahlısına teslim etmiştik. İnanmazsanız yemin etmekten başka ne yapabilirim? Herkes kadını mahkum etmeye çalıştı. Hiçbirimiz muvaffak olamadık. Rıhtımdaki nişanlıya da hepimiz güvertenin korkuluğuna dayanarak tatlı tatlı güldük. İkinci kaptan komplimanlar yaptı. Bugün yandan çarklıda onu hatırlarken eskisi gibi gülmüyorum. Hey aslan Rum gelini, yaşayasın, ölemeyesin. Dert görmeyesin diyorum. Korent'ten geçerken nasıl da yaslanmıştın ikinci kaptanın koluna. Stromboli önünde akşam olurken nasıl da belime kolunu sarmıştın. Sağ olasın, hiç ölemeyesin kadınım. Bir başka sefer Köstence dönüşü bir gemici çocuğunu karanlık güvertede başım dönerek öpmüştüm. Yine böyle sert poyraz esiyordu. Yine hışır hışır suları dövüyordu pervane. Dur yandan çarklı, dur. Köyüme geldik, ineyim.